Huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyenler. Bu programımızda Kuzey Afrika'daki iki ülkenin yakın siyasi tarihinden söz edeceğiz. Fas ve Cezayir'in siyasi ve toplumsal yapısını karşılaştırmalı olarak ele alacağız. Bu topraklarda yaşanan sıkıntılara, iç ve dış sorunlara değineceğiz. Fas'ın ve Cezayir'in devlet yapısını irdeleyecek, yakın tarihine ışık tutacağız. Fas ve Cezayir'in siyasi ve toplumsal yapısını stüdyodaki konuğumuz Doktor Nuri Yeşilyurt'la değerlendireceğiz. Sayın Yeşilyurt, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Bugün Kuzey Afrika'yı konuşacağız hocam. Önce isterseniz Kuzey Afrika neresidir? Bizim de dilimize yerleşmiş olan Maghrib diye tanımladığımız bölgeyle nereyi kastediyoruz? Bu kavramlara bir açıklık getirerek başlayalım.
Tabii ki de. Şimdi Maghrib dediğimizde genel olarak literatüre baktığımızda dar anlamda 3 ülkenin kastedildiğini görüyoruz. Fas, Cezayir ve Tunus. Daha geniş tanımlayan geniş tanımına baktığımızda da bu üç ülke Moritanya ve Libya'nın da dahil edildiğini görüyoruz ki 89'da kurulan Arap Mağrip Birliği bu 5 ülkeyi de kapsıyordu. Kelimenin anlamına baktığımızda aslında Arapça kökeni batı ya da güneşin battığı yer anlamına geliyor. Fakat Arapça'da Maghrib kelimesi aslında Fas krallığını tanımlamak için kullanılıyor. Evet, Maghrib, Fas'ın adıdır Arapça'da. Fakat Türkçe'de ve İngilizce'de ve Fransızca'da dediğim bölgeyi tanımlamak için kullanılıyor. Arapça'da daha geniş anlamda, yani sadece Fas değil de diğer iki ülkeyi de alacak şekilde kullanıldığı zaman El Maghrib El Arabi ya da Ceziretül Maghrib, yani Arap Mağribi yahut Mağrip Adası kelimesini kullanıldığını görüyoruz. Ada tanımlamasının yapılmasının nedeni de bölgedeki 3 ülkenin yerleşimin daha ağırlıkta olduğu toprakların bir tarafta Atlas Okyanusu, Akdeniz, diğer tarafta Atlas Dağları ve Sahra Çölü'yle etrafından izole olup bir ada görünümünde olması. Fakat gittikçe Kuzey Afrika kelimesinin daha çok dilimize yerleştiğini ve Fas'tan Mısır'a kadar olan işte Sahra Çölü'nün kuzeyi ile Akdeniz'in güneyinde olan bölgeyi, oradaki Arap ülkelerini tanımlamak için kullanıldığını görmekteyiz.
Evet, bölgeye baktığımızda, Kuzey Afrika'ya baktığımızda bugünkü konumuzda Fas ve Cezayir, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgecilere karşı bir mücadelenin başladığını görüyoruz. Fas'ta bu mücadele İstiklal Partisi adıyla hız kazanıyor ve 2 yıl süren bir kanlı savaştan sonra 1956'da Fas bağımsızlığını ilan ediyor. Fransız yönetimi sona eriyor, İspanyollar da çekiliyorlar Fas'tan. Devlet anayasal monarşi şeklinde şekilleniyor. Diğer ülke, bugün ele alacağımız diğer ülkemiz Cezayir. Cezayir de Afrika'da Sudan'dan sonra ikinci büyüklükte, toprak büyüklüğüne sahip bir ülke. Biraz daha geç başlıyor mücadele ama 130 yıllık koloni yönetimine karşı isyanla başlıyor. İsyanın 1950'den sonra hız kazandığını görüyoruz. Halk düzenli bir ordu kurmayı başarıyor ve 1954'te de fiili bir silahla mücadele başlıyor. Yine Cezayir'de bu hareketi götüren Ulusal Kurtuluş Cephesi'ni görüyoruz. Diğer yandan daha sonra Cezayir Halk Partisi, önce Cezayir Halk Partisi, daha sonra Cezayir'de Demokratik Özgürlüklerin Zaferi Hareketi adını alan bir örgüt var. Bu örgütte 1958'de Maghrib Birliği Kongresi'nde Cezayir geçici hükümetini oluşturuyor, Fas'tan ve Tunus'tan destek alıyor. 1962'de Cezayir bağımsızlığını kazanıyor. Sormak istediğim şu hocam, mücadele döneminde Fas'ta ve Cezayir'de mücadelede öne çıkan parti ve örgütlenmeleri görüyoruz. bağımsızlığın kazanılmasından sonra devletin şekillenmesinde bu örgütlerin, bu partilerin nasıl yön verdiğini, nasıl etkide bulunduğunu değerlendirmenizi isteyeceğim.
Şimdi öncelikle Cezayir'in sömürge deneyimine baktığımızda sizin de belirttiğiniz gibi 132 yıllık bir süreç var. 1830'dan 1962 yılına kadar süren bir sömürge yönetimi söz konusu. Ve bu yönetim sırasında bütün yerli iktidar odakları, yerli siyasal yapılanmalar ortadan kaldırılıyor. Ve Cezayir en nihayetinde Fransa'nın bir parçası haline geliyor. Buna mukabil Fas'ta çok daha kısa süreli bir protektora dönemi olduğunu görüyoruz. 1912 ile 1956 arasında. Ve Fransa'nın Cezayir ve Tunus'taki sömürge yönetimlerinden çıkardığı dersle Fas'ta doğrudan yönetim ve Fas'ı doğrudan kendi topraklarının bir parçası yapmak yerine dolaylı bir yönetime gittiğini görüyoruz. Zira Fas'ta zaten 17. yüzyıldan beri hüküm süren bir hanedanlık var, bir sultanlık var. Alevi hanedan ki kökenlerinin gene Hazreti Muhammed'e kadar gittiğine inanılıyor. Dolayısıyla bu hanedan üzerinden bir yönetim sergilendiğini görüyoruz. Bunun sonucu olarak bağımsızlık sonrası süreçte Fas'ta monarşinin çok yara almadan ülke siyasetine hakim olabildiğini, özellikle 5. Muhammed'in bağımsızlık sürecindeki Fas Sultanı 5. Muhammed'in de bağımsızlık mücadelesinde epey bir rol alması hasebiyle epey meşhuriyet kazandığını görüyoruz.
Hocam, İstiklal Partisi ile saltanat arasında bir ilişki var mı?
Tabii, İstiklal Partisi 1943 yılında kuruluyor ve bağımsızlık sürecinde 5. Muhammed İstiklal Partisi ile işbirliği yapıyor. Fransız ve İspanyol egemenliğinin ortadan kalkması için ve bu yüzden de Fransızlar tarafından 1953 yılında 5. Muhammed Madagaskar'a sürgün ediliyor, tahttan indiriliyor. Dolayısıyla bu süreçte İstiklal Partisi ile ki İstiklal Partisi kentli seçkinleri aslında temsil eden bir partiydi. Milliyetçi kentli seçkinleri 5. Muhammed arası bir işbirliği var. Ama bağımsızlık sonrası süreçte İstiklal Partisi'nin tam anlamıyla kralcı bir parti olarak ortaya çıktığını söyleyemeyiz. Gene milliyetçi unsurların önderliğinde muhalefet partisi, yani muhalif bir parti olarak faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Ve çok partili bir sistem söz konusu. Fas'ta İstiklal Partisi dışında pek çok parti var. Cezayir'de ise biraz önce değindiğimiz gibi yerli siyasi kurumların hemen hemen hepsi tasfiye ediliyor. Ve Bağımsızlık Savaşı 1954'te başlayan ve 1962'de sona eren bu Bağımsızlık Savaşı sırasında bu savaşı başlatan ve yürüten Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Ulusal Kurtuluş Ordusu, yani parti ve ordu çok etkin görev alıyorlar ve bu mücadeleyi örgütlemeden ve buna öncülük etmekten kaynaklı bir meşruiyet kazanıyorlar. Bağımsızlık sonrasında da ülkeyi bir cumhuriyet olarak, bir başkanlık sistemiyle yönetilecek şekilde bir cumhuriyet olarak kuruyorlar. Ama bu tek partili bir cumhuriyet. Fas'taki gibi çok partili bir yapıdan söz etmiyoruz. Tek partide etkin olan parti de FLN ya da Ulusal Kurtuluş Cephesi dediğimiz parti.
Evet, ülkelerin toplumsal yapısına bakarak gelişmelerdeki farklılıkları ya da benzerlikleri değerlendirmeye devam edelim hocam. Fas nüfusunun %55'ini Araplar oluşturuyor. Aslında bazı kaynaklar Fas'ta Arapların çoğunun Berberler olduğunu, Araplaşan Berberler olduğunu ifade ediyorlar. Arapların %98'i Müslüman. İkinci etnik grup yine Berberiler, oranları %34. Bunlar Kuzeybatı ve Batı Afrika ülkelerinde yoğunluklu olarak varlar. Ortak bir lehçeleri yok. Bütün diller Berberice olarak adlandırılıyor. Sadece bir lehçenin yazısı var. Diğer lehçelerin de yazısı bulunuyor, Taret lehçesinin. Üçüncü sırada gelen etnik unsur %10'luk orana sahip olan Morlar. Morlar Moritanya kökenliler. Kalan nüfusu da İspanyollar başta olmak üzere Avrupalı Hristiyan azınlıklarla Yahudi azınlıklar oluşturuyor. Cezayir'de nüfusun %78'i Arap, %20'si Berberi, %1'e yakını Fransız, %1'den az oranda da Yahudi bulunuyor. Az sayıda da Osmanlı döneminden kalma Türkler var Cezayir'de. Fransa'nın oldukça etkisi yoğun. Fransa'da bunu daha fazla hissediyoruz. Etnik yapıları ve siyasi kültür açısından iki ülkeyi karşılaştırır mısınız? Etnik yapı özellikleri siyasi yapıya bu ülkelerde nasıl yansımıştır?
Şimdi sizinle bahsettiğiniz gibi iki ülkenin de çoğunluğuna Arapça konuşan ama etnik açıdan baktığımızda tarihsel olarak Arap-Berber karışımı bir nüfus oluşturuyor. Çoğunluğun aslında Araplaşmış Berberiler olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Karışmış diyelim Araplarla Berberiler. Çünkü Berberilerin çok büyük bir çoğunluğunun İslamiyet'i kabul etmesinin ardından karşılıklı evliliklerde vesaire hiçbir sıkıntı sorun çıkmıyor. Hala Berberi dilini ve kültürünü devam ettiren ve kendini Berberi olarak tanımlayan ki aslında özellikle Fas'taki Berberiler kendilerine Amazik derler. Berberi kelimesinin Batılılar, Avrupalılar tarafından ve Araplar tarafından esas olarak kendilerini tanımlamak için kullanıldığını söylerler. O yüzden Amazik kelimesini tercih ederler. Nüfusa oranlarından bahsettiniz. Fas'a baktığımızda 3 bölgedeler. Bir Orta Atlas dağlarının olduğu bölgede. Bir Rif bölgesinde kuzeyde. İspanya'nın egemenliği altında bulunan. Ve güneyde Yüksek Atlas bölgesinde. Daha çok dağlık bölgelerde ve vadilerde yaşıyorlar. Aynı zamanda Sus Vadisi'nde Yüksek ve Orta Atlas dağlarının arasında yaşayan arasında kalan bölgede. Cezayir'de ise 4 gruba ayrılıyorlar. Kabilye Berberileri, Şaviye Berberileri ki Aures dağlarında yaşıyorlar. Mızabit Berberileri ve Tuarekler. Bunlar da çöl ve vahalarda yaşıyorlar daha çok. Buradan anlaşılabileceği gibi daha çok dağlık alanlarda, çölde ve vahalarda yaşıyorlar. Her iki ülkede de Berberiler kolonyal dönemde Fransızlar tarafından ayrı bir hukuka tabi tutuluyor. Daha bir tırnak içinde Avrupalı görünüp aslında bir böl ve yönet politikası çerçevesinde sömürge yönetimlerinde kendilerine yer veriliyor. Fas'a baktığımızda Fas ordusunda Berberilere ciddi bir yer verildiğini görüyoruz. Subayların önemli bir kısmının Berberi kökenli olduğunu görmekteyiz. Cezayir'de de idarede Berberi, özellikle Kabilye kökenli Berberilerin yer aldığını görüyoruz. Ama bağımsızlık sonrası süreçte iki ülkede Berberilerle rejim arasındaki ilişkiler farklı seyrediyor. Çünkü Fas'ta monarşi özellikle Orta Atlas bölgesindeki Berberi seçkinlerle bir ittifak kuruyor. Bunu daha çok İstiklal Partisi, Milliyetçi Sosyalist Hareketlere karşı yapıyor. Fas, Cezayir'de ise Arap-İslam kimliği altında biraz dezavantajlı duruma düştüklerini görüyoruz. Hatta bu medyen döneminde Berberi dilinin yasaklandığını görüyoruz 1973'te. Fakat Fas'ta 1967 örneğin bir araştırma ve kültürel değişim derneği kurularak Berberi dilinin ve kültürünün daha çok gelişmesine katkıda bulunulduğunu görüyoruz. 1970'lerden itibaren Berberilerde bir ulusal kimlik anlamında bilinçlenme yaşanıyor. Özellikle Avrupa'ya göç eden, İspanya'ya, Fransa'ya göç eden Berberiler arasında bir bilinçlenme söz konusu. Ve bu her iki ülkeye de yansıyor. Gene dediğim gibi Fas'ta süreç daha ılımlı ve uzlaşmacı bir şekilde ilerliyor. 1991'de bir şart yayınlıyor Berberiler Agadir şehrinde ve tedricen eğitim dili olarak Berberice'nin kullanılmaya başladığını görüyoruz. 2011'de resmi dil ilan ediliyor Berberice ama Cezayir'de gene bu süreç biraz çatışmacı oluyor. 1980'de Tizi Uzu'da bir ayaklanma var Kabiliye bölgesinde. Orduyla bölge halkı arasında bir çatışma oluyor. Daha sonra 1996'da berberi kimliği iç savaş sırasında bir ödün olarak belki de kabul ediliyor anayasada. Ve ama gene de 2001'de gene çeşitli çatışmaların çıktığını görüyoruz. En nihayetinde 2002'de ulusal bir dil olarak kabul edildiğini Cezayir'de görüyoruz. Ama resmi dil değil. Ama Fas'ta resmi dil olarak kabul edildiğini görmekteyiz.
Evet. Tekrar biraz geriye gidelim hocam. Cezayir'e baktığımızda anayasayla seçilen ilk cumhurbaşkanı Ahmet Bin Bella'nın 1965'te bir darbeyle devrildiğini görüyoruz. İhtilal Konseyi kuruluyor ve anayasa değişikliği yapılıyor. Konsey de 1978'e kadar ülkeyi idare ediyor. Yine Fas'ta aynı dönemde bir darbe var. Başarısız bir darbe 2. Hasan'a karşı. Bundan sonra anayasada bazı değişiklikler yapılıyor ve halk oyuna sunuluyor Fas'ta. Kabul edilen değişikliklerle yürütmenin başının kral değil başbakan olması kabul ediliyor ama yine de son aşamada hükümdarın, sultanın yetkileri korunmuş durumda. Benzer şeyleri yaşıyor iki ülkede. Bu değişimleri, bu gelişmeleri karşılaştırmalı olarak değerlendirir misiniz?
Tabii bu sorunuza istinaden aslında iki ülkedeki orduları mukayese etmek gerektiğini düşünüyorum. Orduların yapısı nasıldı, ülke siyasetindeki rolü neydi diye bakmak gerekiyor. Şimdi şeye baktığımızda Fas'a, daha önce de söylediğim gibi berberi kökenli subayların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Ve başından beri monarşiye büyük ölçüde sadık ve monarşinin kontrolünde bir ordunun yapılanması olduğunu görüyoruz. Birkaç başarısız darbe girişimi oluyor 70'lerde ve en son 87'de. 1970'lerin başındaki darbe girişimlerinden sonra Kral 2. Hasan pek çok önlem alıyor. Orduda tasfiyeler yapıyor ve Savunma Bakanlığı'nı ilga ederek Savunma Bakanlığı'nı kendisi üstleniyor. Kral olarak ve orduyu iyice tahakküm altına alıyor aslında, yani monarşinin kontrolü altına alıyor. Daha sonra 1975'te belki daha sonra değiniriz, Batı Sahra'nın işgali sırasında ordu çok önemli bir görev üstleniyor. Hala yaklaşık 100 bin Fas askerinin Batı Sahra'da olduğu söyleniyor. Bu süreçte hani ordu için bir meşgale, bir şey yaratıyor ve aslında bütün ülkenin de hani bu anlamda ordunun ve monarşinin arkasında durduğunu görüyoruz. Fakat Cezayir'de farklı bir sistem var. Ordu bağımsızlık sürecinde çok önemli bir rol alıyor. Ulusal Kurtuluş Ordusu ALN adıyla. Daha sonra 62'de bağımsızlık sonrasında ALN Cezayir Ordusu haline geliyor. Ordu partiyle, yani FLN'le çok içli dışlı ilişkilere sahip ve en nihayetinde parti üzerinde önemli bir nüfuza sahip olduğunu görüyoruz. 1960'da ordunun başına geçen, ALN'nin başına geçen bu medyen 65'te sizin de belirttiğiniz gibi Bin Bella'yı devirip ülkenin başkanlığını üstleniyor ve bu süreçte aslında bir tek adamlaşmaya doğru gittiğini görüyoruz bu medyan yönetimi altında. Fas'ın, Cezayir'in, özür diliyorum. Ama her halükarda baktığımızda ülkede kimin cumhurbaşkanı olacağına, FLN'in nasıl bir yol izleyeceğine, bu gibi konulara genelde ordunun onayıyla karar verildiğini ve ordu kökenli İsimlerin genelde cumhurbaşkanı, yani başkan olduklarını görmekteyiz.
Evet, 1978'e kadar bu süreç konsey yönetimi devam ediyor Cezayir'de. Hocam, Cezayir'de 1980'lere geldiğimizde ekmek ayaklanması olarak bilinen bir süreci görüyoruz 1984 ve 87 arasında. Ve 1988'de bu ayaklanmalar Cezayir'de tüm ülke çapına yayılıyor. Bunun üzerine yeniden bir anayasa değişikliği gündeme geliyor ve anayasada sosyalizme ilişkin bütün ifadeler çıkarılıp siyasal çoğunluğa olanak veren, özgürlükleri genişleten, grev hakkı tanıyan bir anayasa hazırlanıyor. Halk oylamasıyla da kabul ediliyor bu anayasa Cezayir'de 1989'da. Ve arkasından bir dizi gelişme var aslında. Cezayir'i 10 yıl süren bir kanlı iç savaşa götürecek bir gelişmeler var. artık Ulusal Kurtuluş Cephesi tek parti niteliğini kaybetti 1988'de. Yeni partiler, yeni örgütleri görüyoruz. İlk kurulan örgütlerden birisi İslami Selamet Cephesi, daha sonra yasal bir parti. Ve yerel seçimlerde, ardından da genel seçimlerde büyük bir başarı kazanır bu parti. Seçimlerin ilk turunda %85'ini, oyların %85'ini alır ve 288 milletvekili çıkarır. Bu süreci değerlendirir misiniz hocam?
Tabii 1980'ler, daha doğrusu 78'de bu medyanın yerine Bin Celal'in başkan olmasıyla başlayan süreç aslında diğer Arap ülkeleriyle paralellik arz ediyor. İnfitah, yani ekonomik açılım, neoliberal ekonomi politikaları, işte sosyalizmin aşama aşama terk edilmesi, ki 70'lerde bu medyanın döneminde ulusal kalkınmacı sosyalist bir devlet politikası olduğunu görüyoruz. 1980'de bunlar terk ediliyor aşama aşama ve tabii ki de bu neoliberal politikaların sonucu olarak pek çok diğer Arap ülkesinde olduğu gibi Cezayir'de de bazı kalkışmalar yaşanıyor. 1988'de yaşanan ekmek isyanları bunun en önemli örneği. Tabii Bin Cedid'in yaptığı başka bir şey de bu süreçte, yani 80'lerde sosyalistlere ve yeni yeni filizlenmeye başlayan Berberi kabilye milliyetçiliğine karşı ülkedeki İslami hareketleri üzerindeki baskıyı hafifletmek ve onların daha görece rahat bir şekilde örgütlenmelerine izin vermek olmuştu. Bu süreçte en nihayetinde 88'deki ekmek isyanları sonucunda ülkede siyasal anlamda da bir liberalleşme, ordunun rolünü azaltacak, başkanın konumunu orduya göre biraz daha kuvvetlendirecek ve çok partili sisteme geçişi sağlayacak bazı ödünler veriliyor Bin Cedid hükümeti tarafından. Ama bu süreçte daha önce bahsettiğim gibi İslami hareketler epey bir örgütleniyorlar. Ve neoliberal politikaların sonucu olarak yaygınlaşan sosyal adaletsizliklerden faydalanarak halk nezdinde de kabul edilebilir bir siyasi program ortaya koyuyorlar. Ve dediğiniz gibi seçimlere İslami Selamet Cephesi adı altına girip önemli bir başarı elde ediyorlar. Ama İslami Selamet Cephesi'ni homojen bir yapı olarak ele almak çok doğru olmaz. Ve Müslüman Kardeşler Örgütü'yle de bir ilgisi yoktur İslami Selamet Cephesi'nin. Müslüman Kardeşler Örgütü'nün kolu olarak başka siyasal partiler kuruluyor Cezayir'de. İslami Selamet Cephesi'nin içinde daha önce 60'larda kurulan El Kıyam adındaki bir İslami örgütlenmenin mensupları olan ılımlı isimlerin olduğunu görüyoruz her şeyden önce. Cephenin liderlerinin Abbas Medeni'nin bu kökenden olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında Cemaat-ü Cezara denilen yerli, herhangi bir yabancı İslami hareketle bağlantısı olmayan yerli Cezayirli İslami hareketlerin olduğunu görüyoruz. Ve daha aşırılıkçı grupların da işte 80'lerde silahlı İslami hareket ya da MİA kısaltmasıyla faaliyet gösteren ve bunun dışında Afganistan'daki Sovyet işgaline karşı mücadele edip de ülkeye dönen bazı aşırılıkçı isimlerin de olduğunu görüyoruz. Yani heterojen bir yapı.
Evet.
Bu yapı seçimlerde ciddi bir başarı elde ediyor. Birinci parti haline geliyor.
FAS'a baktığımızda hocam yine orada da bir muhalefet hareketi var. 1990'lı yıllarda kademeli gelişen siyasi reformlarla karşılanıyor bu muhalefet hareketi. Ve 1997'de iki meclisi yasama organının kurulmasıyla sonuçlanıyor bu reformlar. Aynı tarihlerde FAS'ta yaşanan süreç sorunsuz geçmiştir diyebilir miyiz?
Evet, FAS'ta dediğim gibi 1975'teki Batı Sahra Harekatı sonrasında ülkede görece bir birlik havası doğuyor aslında. Gerek muhalif hareketlerle monarşi arasında ve kralcı partilerle muhalif partiler arasında. Ve 80'lerde aslında FAS'ta da işte bazı ayaklanmalar var. Özellikle üniversitelerde vesaire sosyalist hareketlerle, sosyalist kökenli öğrenci gruplarıyla örneğin İslami örgütlenmeler içerisinde bunların öğrenci grupları arasında ciddi çatışmalar var. Ama monarşi genelde farklı fraksiyonları yeri geldiğinde birbirine karşı dengeleyerek, bir denge politikası izleyerek görece ılımlı bir şekilde ülkede geçişin sağlanmasına katkıda bulunmuştur. 1997'de artık II. Hasan'ın, Kral II. Hasan'ın iyice yaşlandığı dönemlerde, hatta bir muhalif parti liderine, Sosyalist Parti'nin liderine hükümeti kurma görevini verdiğini görüyoruz. 99'da da zaten bir kral değişimi yaşanıyor. 6. Muhammed kral oluyor. Ve 6. Muhammed daha reformcu bir çizgi zaten izliyor.
Evet. Fas'ın önemli sorunlarından birisi Batı Sahra sorunu. Kısaca ona değinelim hocam. Az evvel konuşmanızda geçirdiniz. Ona da değinerek son sorumuzla programı tamamlayalım.
Tabii Batı Sahra bölgesi Fas'ın güneyinde yer alan bölge. 19. yüzyıldan itibaren İspanyolların bölgeye nüfuz etmeye başladığını görüyoruz. Ve 1934 yılına geldiğimizde Batı Sahra'nın tamamını İspanyolların işgal ettiğini görmekteyiz. Fas tarihsel açıdan burada egemenlik iddiasında bulunuyor. İspanyolların daha önceden Fas'a ait olan toprağı işgal ettiğini söylüyorlar. Ve bağımsızlıktan sonra 1957'den itibaren Batı Sahra toprakları üzerine hak iddia ediyor Fas. Fakat Fas'ın yanında Moritanya'nın da 1960'dan itibaren bu topraklar üzerine hak iddia etmeye başladığını görüyoruz. Ve son olarak 1970'lerin başına 73'ten itibaren Batı Sahra'da yaşayan yerli halk diyebileceğimiz Sahravilerin bu bölgede self-determinasyon için kendi devletlerini kurmak için bir hareketlenme içerisine girdiğini görüyoruz. 1975 senesinde İspanya bu Sahravi toplumunun örgütlenmesiyle oluşan Polisario cephesinin eylemleri karşısında zor duruma düşerek ülkeden çekiliyor ve ülkenin egemenliği bundan sonra iki ülke arasında, Fas ve Moritanya arasında bölüşülüyor. Fakat daha sonra Moritanya'da 1979 senesinde işgal altında bulundurduğu Batı Sahra'nın güney bölgesinden çekildiğini görüyoruz. Ve bu bölgede de güç boşluğunun Fas tarafından doldurulduğunu görüyoruz. Bugün Batı Sahra'nın büyük çoğunluğu Fas'ın egemenliği altında. Dediğim gibi Fas için Batı Sahra bir kırmızı çizgidir. Bütün muhalefet partileri, monarşi ve kralcı partileri hepsini birleştiren bir meseledir, bir milli meseledir. Bu konuda hatta Cezayir'le de sıkıntılar yaşamıştır. Cezayir'in Polisario cephesini desteklemesinden dolayı.
Nedeniyle.
Bugün hala çözüm bulunabilmiş değil. Birleşmiş Milletler'in girişimi var 88'den itibaren.
Evet.
Bir ateşkes de var ama çözüm hala yok.
Birleşmiş Milletler Fas'ın Batı Sahra üzerindeki haklarını da tanımıyor aslında. Arabuluculuk çalışmaları devam ediyor.
Yok,
ama
tanımıyor. Uluslararası olarak tanımıyor.
Teşekkür ediyorum hocam.
Rica ederim.
Bugün Fas ve Cezayir'i konuştuk, yakın siyasi tarihini. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Nuri Yeşilyurt'tu. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum hocam.
Rica ederim.
Programımızın da sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım. Yapım yardımcısı Melda Alpay ve teknik yapımda Özkan Özdenkoç'la birlikte hepinize huzurlu bir hafta dilerim.
Huzur arayan topraklar.